neden Allah bir el koyması lazım? Bana nedenini söyle. Yani Kur'an bize niçin yetmiyor? Allah'ın sözüyle biz hareket edemez miyiz? Allah'ın sözü neden yetmiyor?
Çok güzel soru.
Ben burada kalıyorum. Yani ben bunu idrak edemiyorum.
İşte idrak edilmesi gereken yerde orası. Bu sorulara siz cevap bulursanız şu anda eğer onları
cevap
siz...
Cevap bulamıyorum çünkü ben Kur'an'ın yettiğini düşünüyorum.
Ha, yettiğini Kur'an... düşünüyorsun. Din olgusunda tarihteki siyasal otoriteler bizi manipüle ettiler, tepe taklak ettiler, bize kendi ellerinin yazdığı, kendi ellerinin karıştığı bir dini İslam dini diye yutturdular ve biz onların yutturduğu dinden dolayı böylesine sıkıntı çekiyoruz. Ben diyorum ki gelin bu dini Allah'ın anlattığı, Allah'ın bize öğrettiği çerçeveden tekrar anlamaya çalışalım. Ben abinizle 54 yaşına kadar okumuşum, zihin çatlatmışım, araştırmışım, bunu bulmuşum, müsterihim. Benim inandığım dinde ayrılığa, gayrılığa yer yoktur, çatışmaya yer yoktur, iki tane hak yoktur, üç tane hak yoktur, dört tane hak hiç yoktur. Tek hak vardır. Bana Allah bunu nasip etti. Ben bunun rahatlığını bugün görüyorum. Ben bu konuda Allah'a minnettarım. Benim inandığım Allah, benim inandığım peygamber, benim inandığım Kur'an çatışma doğurmuyor. İkilik doğurmuyor, üçlük doğurmuyor. Ama benim bundan önce içinden çıka geldiğim, bana İslam diye yutturulmuş din bana iki tane doğrunun olabileceğini, üç tane doğrunun, dört tane doğrunun olabileceğini yutturdu. Ve bu yutturduğu yanlış doğrular üzerinden de tarihler boyu beni sömürdü, benden geçindi. Benden saraylar sahibi oldu, benden mülkler sahibi oldu ve bizim gözyaşımızın, bizim kanımızın üzerine diktiler o saraylarını. Gelin bugünden itibaren bunlara izin vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'in dili yok. Kur'an-ı Kerim'in elinde sopa yok. Kur'an-ı Kerim'in elinde kelepçe yok ki kendisini yanlış yorumlayan birisinin eline kelepçeyi vurup tutuklayıp cezaevine atsın. Kur'an'ın elinde bir sopa yok ki hırsızlık yapanın elini kessin. Kur'an-ı Kerim'in elinde bir terazi yok ki kendisi hakkında yanlış bir tefsirde bulunan insanın yanlışını ölçsün, bilsin ve onun yüzüne çarpsın. Kur'an-ı Kerim soyut, sessiz, etkin olmayan bir anayasa kitabıdır. Eğer Kur'an tek başına yetseydi, bakın şu cümlelerimi kafanıza yazın ve samimiyetime inanarak bunları tekrar düşünün. Eğer tek başına Kur'an yetiyor olsaydı Allah onu bir peygamber üzerinden göndermezdi. Onu bir beşere iliştirmezdi. Kadir-i mutlak olan Allah, Samanyolu'nu, galaksileri, yeryüzünü, gökyüzünü yaratan Allah, bulutları yürütüp onlardan şarır şarır sular akıtan Allah, o bulutları her ırkın yaşadığı coğrafyaların üstüne ayetler biçiminde resim resim asardı ve bize onları öğretirdi. Güneşi öğrendiğimiz gibi biz Allah'ın ayetlerini öğrenirdik. Yıldızları öğrendiğimiz ilk insandan itibaren Allah diyaloğunu biz insanların içinden seçtiği bir insanla kurdu. Bir, emirlerini o insanın eliyle deruhte etti. İki, o insanın takip edeceği anayasayı gönderdi onlarla beraber. Üç, siz anayasaya sadece dikkat çekiyorsunuz. Tek başına anayasalar, bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının çok kamil bir anayasa olduğuna hükmedelim. Cumhurbaşkanı olmadan, başbakan olmadan, yargıçlar olmadan bu iş değildir. Anayasa iş görmez. Şimdi beşeri anayasalarla cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki ilişkinin ötesinde din olgusunda bir farklılık daha var. Anayasa Allah'a ait olan bir anayasayı ancak Allah-u Teala'nın seçtiği bir insanın deruhte etmesi lazım ki o anayasayla o kişi arasında bir çatışma olmasın. Eğer Allah'ın seçtiği bir insan olmazsa o anayasaya bağlı kaldığını zannettiği halde o anayasada hilafına iş görebilme riski vardır. Bunu da geçen derslerde kısmen irdeledik. Şaytı kardeş ondan dolayı masumiyete dikkat çekti bu akşam. Allah mütemadiyen Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz zamanına kadar kaç milyon yıl geçtiğini biz bilmiyoruz. Mutlaka insanlar içerisinden. Zaten müşrikler de burayı algılayamadıkları için peygamberlere itiraz ettiler. Bu ne biçim peygamber dediler. Bizim gibi çarşı pazar geziyor dolaşıyor, yiyor içiyor dediler. üzülüyor, ağlıyor, seviniyor dediler. Yenilebiliyor, galip olabiliyor dediler. Bizim gibi beşeri seçti Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala'nın seçimle mazhar olması açısından Kehf suresindeki ayete gelirsek, evet ben de sizin gibi bir beşerim ama dedi, bana vahiy yolluyor. Allah vahyine muhatap kıldı onu. Vahyine muhatap kılmasının sebeplerini size 10 gün üst üste ders versem yetmez 10 gün. 10 cilt kitap yazsak yetmez. Niye Allah Gül Hanım'ı, niye Allah İsa Polat'ı seçmedi de vahyine muhatap? Abdullah oğlu Muhammed'i seçti. Buralar çok önemli şeylerdir. Fakat bizim dersimiz açısından önemli olan şey şu. Kur'an tek başına din değildir. Peygamberle beraber Kur'an dindir. Ve peygamber o dinin icracısıdır. Hem getiricisidir hem de icracısıdır. Peygamber vefat edince getiricilik son buluyor. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim kamil bir anayasaya ulaşmıştır. Artık insanlığın yeni bir anayasaya ihtiyacı yoktur. Bu Kur'an kıyamete kadar insanların ihtiyacını giderebilecek bir anayasal kemale sahiptir. Peygamber vefat edince anayasa kaldı, icracı kısmı kayboldu. Problemimiz de burada başlıyor. Biz diyoruz ki peygamberden sonra bu Kur'an ile icracılıkta bulunacak, bu Kur'an'ın taharetine denk taharette, yaptığı tefsirde bu Kur'an'a ters düşme ihtimali olmayan, yaptığı icraatlarda bu Kur'an'a ters bir noktaya düşme riski olmayan birisini Allah tekrar göndermesi lazım. Eğer bu tez kabul edilmezse, Kur'an var bize yeter dediğiniz zaman şu cümlemde yine kafanıza yazın. Bu cümleyi samimi olarak kullanıyorum ki inşallah umarım ki önünüzde bir aydınlığa yol açar. Kur'an bize yeter cümlesinin Türkçe açılımı şudur. Müslüman sayısınca Kur'an demektir. Şu anda yeryüzünde kaç Müslüman var?
2,5 milyar.
2,5 milyar Müslüman demektir. Bunun önüne alamazsınız. Gül Hanım'a göre şu ayetten şu anlaşılır. İsa Bey'e göre bu ayetten bu anlaşılır. Hilmi kardeşe göre bu ayetten bu anlaşılır. Hilmi İsa'yı icbar edemez benim dediğimle amel edeceksin. İsa Hilmi'yi icbar edemez bu benim dediğimle amel edeceksin. Bu icbar edilememezlikten dolayı da tarihte Kur'an üzerinden savaşlar oldu. İlk savaş, Cemal Savaşı'ndan başlayın, gelin bu tarafa kadar. Şimdi somut örnek Suriye üzerinde İran ve Türkiye ayrılımı. Daha düne kadar Beyazıt Meydanı'na kol kola inen Müslüman ve İslamcılar bugün Suriye konusunda bir kısmı Taksim Meydanı'nda, bir kısmı Suriye elçiliği üzerinde, bir kısmı Suriye'ye destek, bir kısmı Suriye'ye karşı miting yaptı. Bu insanlar daha bundan bir yıl evvel, iki yıl evvel Beyazıt'ta aynı dertle kol kolaydılar. İkisinin de okuduğu Kur'an aynıydı. İkisinin de inandığı peygamber aynıydı. Fakat daha 15 gün önceki cumartesi günü üç grup ayrı ayrı yerde. Bir grup Çemberlitaş'tan Fatih Demir'e bir salonda program koydu. Bir grup Suriye elçiliğinin önünde program koydu. Bir grup Taksim Meydanı'nda program koydu. Ve üçünün de söylemi aynı, ayrı ayrıydı. Siz bırakın avam halkı. Türkiye'nin önde gelen İslamcıları bunlar. O da diyor ki Kur'an böyle diyor. O da diyor yok Kur'an ne demiyor böyle diyor. Ya bu çok somut önümüzde bizim. Kur'an'ın dili yok. Bu sözü unutmayın. Ve gelin hep beraber Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia kitaplarının yazdığı, tarih kitaplarının yazdığı şu sahneye gidelim. Vurun Kur'an ben. Ben natık-ı Kur'an'ım. Ya niye söylüyor bir insan bu sözü nasıl söyleyebilir? Ben bu psikolojik irdelemeyi her zaman yapmışımdır. Ben Kur'an'ım. Ben canlı Kur'an'ım. Sözünü iki insan söyleyebilir. Üçüncü bir ihtimal varsa siz bana söyleyin. Bir, üçkağıtçı, hokkabaz, istismarcı, din sömürücüsü, iktidar heveslisi Kur'an iktidarı için kullanıyor. Bir bu söyleyebilir. Canlı Kur'an benim, bana itaat edin. İki, eğer birincide saydığımız özelliklere sahip olmayan birisi bunu söylüyorsa sadece o söyleyebilir, başka hiç kimse söyleyemez. Yaptığım bu psikolojik tahlil doğru mudur, değil midir? Üçüncü bir ihtimali bunun var mıdır, yok mudur? Var mıdır bunun üçüncü ihtimali? Yani şu iki kişiden başkası bunu söyleyebilir mi? Ya üçkağıtçı hokkabaz olacak ya da o sözün ehli olacak. Eğer bu sözü söyleyene hokkabazlığı, üçkağıtçılığı yakıştıramıyorsanız o sözün ehli olur o. Eğer o sözün ehli olursa Onun yanında ikinci birisi onun ehli olamaz. Zaten tarihte de ondan başka söyleyen olmamış. Bizim kitaplarımız yazıyor bunu. Müslümanlar savaşıyorlar. Karşı taraf mızrakların ucuna Kur'an takıp kaldırıyor. Bu taraf kılıç indiriyor. Komutanlar diyor saldırın. Müslümanlar diyor biz Kur'an-ı Kerim'e karşı nasıl saldıracağız? Hayır diyor onlar sizi istismar ediyorlar. Saldırın. Gene saldırmayın. Saldırın diyor ben Kur'an, Kur'an benim diyor. Kim söylüyor bu sözü? Hazreti Ali. Hazreti Ali üçkağıtçı mıdır? Hokkabaz mıdır? İstismarcı mıdır? E geriye ne kalıyor o zaman? Hazreti Ali'den başka ben Kur'an'ın atıkım diyen birisini siz duydunuz mu hiç? Duyamazsınız çünkü o kültürden gelmiyoruz. Aslında o kültürün kitabında da geçiyor. Bu da kültüre, o kültürü siyasal hakimiyet deruhte ettiği için onu size duyurmuyor. Duymuyorsunuz. Bir sözden insan kıvılcım alır. Hatta çok komik bir örnek aktarayım size. Leyla'nın bir akrabasını ziyarete gitmiştik. Aradan 20 yıl geçti, o bizi ziyarete geldi. İsa abi dedi, 20 yıl önce bize gelmiştiniz ya. Evet dedim, o gün senin bir kelimen vardı, bir cümlen vardı. Ondan sonra ben 20 yıldır hiç namazımı kazaya bırakmadım. La diyor, ne büyük laf söylemişsin öyle ya. Kadın bir lafından namaza başlamış ve 20 yıldır namazını kazaya bırakmamış. Merak da ettim ki o nasıl hikmetli bir söz çıkmış ağzımda. Dedim ya ben ne dedim ki size? Bana dedin ki melek hanım sen namaz kılıyor musun? Ben de dedim ki yok. Sen de bana dedin ki sen bir sıfırsın. Aa kelimen de buyur. Kaba, yobazca, itici bir laf. Ama yani işte vakti gelince o kaba, itici laf bile ya şimdi kaba, itici bir laf bir namaz konusunda hidayete vesile olabiliyorsa ilmi bir analizin bir hidayetin kıvılcım olabilmesi lazım. Şu basit psikolojik tahlil. Tarih kitabında okuyorum. Diyor ki Ali dedi ki ben Latık-ı Kur'an. Latık-ı Kur'an'ın kelime anlamını biliyor musunuz? Açayım onu. Ben konuşan Kur'an'ım. Hani az önce diyordum ya Kur'an dil yoktur. Allah Kur'an'ı dilsiz bırakmıyor. Şimdi ayetler geliyor bakın o beşeri dil olmasa biz o ayetleri hiç duyamayacaktık. Peygamberi çek çıkar kenara. Ayet geliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ Bu sesi biz nereden duyuyoruz? Peygamberin dilinden duyuyoruz. Dile ihtiyacı var bu ayetin. Ve bu dilin temiz olması lazım. Öyle temiz olması lazım ki ben inanayım ki bu kelimeler Abdullah oğlu Muhammed'in kendi kelimeleri değil Allah'ın kelimeleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ Dille benim kulağıma geldi o. Ve bu dille kulağıma gelmenin ötesinde icraat alanı bulması lazım. Onu da yine o temiz el yaptı. O vefat edince ses zaten onunla beraber kesildi. Yazılı metin kaldı. Bu sefer o yazılı metnin uygulama diline ihtiyacı var. O dilinle yine temiz olması lazım. Öyle birisi olması lazım ki bakın şu anda aramızdaki ihtilafı şu anda giderebiliriz. Şu anda burada biz tartışıyoruz. Sema'dan bir nida gelse size dese ki aranızdaki tartışmalarda kulum Hilmi'yi ben sizin içinizde hakem olarak seçtim. O andan itibaren sen ne yaparsın? Hilmi'nin sözüne karşı çıkar mısın? İşte vahdet budur. Allah-u Teala peygamberden sonra ümmet üzerinde son söz yetkisini birisine vermez ise Allah'ın adalet sıfatına denk düşmez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme uyarıcı göndermedikçe o kavmi helak etmeyiz. Ümmet adına son sözü söyleyecek, Allah adına söyleyecek birinin olmaması nurun zıttıdır. Vahdetin zıttıdır. Aydınlığın zıttıdır. Allah sizi o aydınlığın zıttı olan karanlığa düşürecek. Sonra da siz niye o karanlıkta gittiniz diye sizi hesaba çekecek. Bakın dikkat ediyor musunuz? Ta Allah itikadına kadar ulaşıyor. Allah hakkındaki bilince kadar ulaşıyor. Onun için Mutezile ile Ehl-i Şia tarihte Adliyun grubu olarak adlandırıldı. Ötekiler ise Ehl-i Tatil olarak adlandırıldı. Aklı tatil edenler. Allah-u Teala'nın adaletini akıl ötesinde bir yere oturttukları için az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Allah dilerse bütün peygamberleri cehenneme atar, bütün kafirleri cennete atar. Eğer bunu yapan Allah'sa adalet odur. Aklın ötesinde bir ordudur bu. Mutezile ve Ehl-i Şia dedi ki hüsn ve kubuh, güzellik ve çirkinlik aklidir. Akıl ise Allah'tan bir nurdur. Aklının ters gördüğü bir şey Allah'a yakıştırılamaz. Dolayısıyla hüsn ve kubuh aklidir. Eşya dedi ki yok, hüsn ve kubuh naklidir. Allah derse öyledir, öyle olur. Öteki anlam Allah derse öyle olur. Fırın zıttında bir şey değildi ki. Fakat Allah'a imkansızı isnat etmenin de caiz olmadığına hükmetti bu sefer akıl. Dedi ki sen peygamberleri cehenneme, kafirleri cennete atma imkansızlığını Allah'a nispet edemezsin dedi. O da gene aklın bir önergesiydi, öngörüsüydü. Eğer beni anlayabiliyorsanız şu anda şu meclisi ümmet olarak görün. Kulum Hilmi benim içinizdeki temsilcimdir. Ve sizin içinizde son söz yetkisi ondadır. Denildiği zaman ihtilaf ortadan kalkıyor. Birinci derste sizin evdeki çizmek istediğim resim de gene buydu. Peygamber Efendimiz hayattayken gül alma sormuştu değil mi? Ümmet arasında ihtilaf var mıydı? Yok demişti. Ümmet arasında çatışma var mıydı? İhtimaller oldu ama derhal bertaraf edildi. Peki çatışma ne zaman başladı? Peygamber Efendimiz'inden sonra. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in hayattaki oluşuyla Peygamber Efendimiz'in vefat edişinden sonraki durumda bir eksiklik var. O eksiklik sayesinde bu çatışma başladı. Nedir? Peygamber Allah'ın seçtiği insandı. Dolayısıyla herkes onun karşısında sükut ediyordu. Peygamber Efendimiz'den sonraki Allah'ın seçtiği insan reddedilince herkes din konusunda söz sahipliği iddiasında bulununca çatışmanın kapısı açıldı. Burayı anlamak zorundayız. Bir kere daha gözden geçirin Allah rızası için.